Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG ile Olimpiyat Ateşi başlıyor.
PNG ile Olimpiyat Ateşi programı ile sizlerleyiz. Ben İknur Yılmaz. Stadyum demiştik. İlk stadyum olan stadyumdaki yarışları izlemiştik. Peki oradaki her şeyin bir anlamı olduğunu anlatmış mıydık? Şimdi anlatıyoruz. Başlangıçta stadyumlar izleyicilerin olayları net bir şekilde görebilmeleri için doğal tepelerin yakınında inşa edilmiş basit, düz, dikdörtgen izlerdi. Bununla birlikte M.Ö. 5. yüzyılın başlarından itibaren yapay setler, fazla yağmur suyunu boşaltmak için pistin etrafında bulunan kanallarla ortak bir özellik haline geldi. Bu amaçla pistler genellikle biraz eğimli tasarlandı. Koltuklar Delphi, Delos ve Rodos'ta taştandı. Atina ve İçtimya'da ise mermerle eklendi. Oturma alanı erişimi kolaylaştırmak ve belki daha da önemlisi seyircilerin düzenli bir şekilde dışarı çıkmasını sağlamak için basamaklar ve bölümler eklenerek daha sofistike hale getirildi. Merkez konumlardaki yükseltilmiş platformda bulunan bazı VIP koltuklar ortak bir özellikti. Bunlar özel olarak eğitilmiş hakimler olan Shelley Novigai ve Olimpiyada Demeter Chema'nın rahibesi için ayrıldı. Oturma kapasitesi NEMA'da 30 binken Olimpiyada 45 bine kadar değişiyordu. Helen oyunları söz konusu olduğunda Yunanistan'ın dört bir yanından insanlar gösterilerin tadını çıkarmak için geldiler. NEMA'daki numismatik kanıtlar kalabalıkların coğrafi gruplar halinde oturduğunu kuvvetle gösteriyordu. Genç kızlar girebilse de olaylar sırasında kadınların stadyuma girmesine izin verilmedi. Oysa kalabalık hem vokal desteğiyle hem de zafere çiçek ya da defne yaprağı atarak etkinliklere katılacaktı. Helenistik dönemde Olimpiya ve NEMA gibi stadyumlara tonozlu bir koridor olan kripton eklenmişti. Bu kripton atletler ve hakemler için pistin girişi haline gelmiş ve stadyumu dini kompleksin geri kalanına bağlamıştı. Roma döneminde stadyum girişleri daha anıtsal hale getirildi. Çoğu zaman stadyumun başlangıç ucunu da yarı dairesel oturma yerleri kapattı. Stadyum ilk 13 olimpiyatta yani M.Ö. 776'dan M.Ö. 728'e kadar tek etkinlikti. Olimpiyat programına başka yarışmalar eklendiğinde bile stadyum ilk ve en prestijli etkinlik olarak kaldı. Stadyumdaki galipler bir tac alırdı. Olimpiyada zeytin yaprağı, İçtimya'da çam, Delfi'de defne ve NEMA'da kereviz. Memleketlerinden de şükranlar ve hediyeler. Ancak asıl ödül ün ve şöhretti. Galipler büyük bir beğeni topladılar. Örneğin onların isimlerini olimpiyatlara verdiler. Kelimenin tam anlamıyla ölümlerinden sonra bile kahramanca yaşadılar. Belki de en ünlü atlet, stadyum etkinliğini en az 4 ardışık olimpiyatta kazanan Rodoslu Leonidas'tı. Stadyumu incelediğimiz gibi güreş branşını da incelemiştik. Ama kadınların olimpiyattaki güreş yolculuğundan bahsetmemiştik. Olimpik bir kadın güreşçiyle konuşmaya, olimpiyat deneyimini dinlemeye ne dersiniz? Milli güreşçi Evin Demirhan bizimle.
İsminin yazımındaki win ifadesini İngilizce olarak kazan şeklinde kullanıyordu.
Yurtten Avrupa şampiyonluğu geliyor. Haydi tutun orada. Balık gibi kıvranıyor adeta. Haydi Evin. Süper
gün. Win tuş pozisyonunda tuttu rakibini. Yine de Seniçka zor durumda. Evin Demirhan üstte. Tuşta kazanıyor. Bir Avrupa şampiyonumuz daha var. Kadınlarda müthiş bir sonuç elde ediyor Evin Demirhan.
Evin hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Nasılsın?
İyiyim. Sizler nasılsınız?
Biz de çok iyiyiz. Evin, öncelikle sen olimpiyatlarda yarışmış bir sporcu olarak güreş branşında olimpiyatlardaki yerini nasıl değerlendiriyorsun?
Olimpiyatlar zaten Türk kadın güreşinde bizim çıkış yaptığımız ilk olimpiyatlar olmuştu, 2020 olimpiyatları. O tarihi anlara tanıklık ettiğim için gerçekten çok mutluyum. Ama ben istediğim performansı gösteremedim. Öncesinde yaşamış olduğum sakatlıktan dolayı. Ama 12 yıl önce bu hayali kurmuştum. Orada olmak, o atmosferi yaşamak ve o hayalimi en azından bir kısmında gerçekleştirmiş olmak beni çok mutlu etmişti.
Evin, sen de bahsettin. Öncesinde bir sakatlığım vardı. Yarışma esnasında da bir sakatlık geçirdi. Öyle hatırlıyorum. Olimpiyatlardaki yarışman sırasında devre sonu ayak bileğinden talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Ses geldiğini duydum demiştin hatta. Bize o yarıştan biraz bahseder misin?
Dediğim gibi olimpiyatlara çok iyi hazırlanmıştım. Son 20-25 gün kala çok talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ama olimpiyatlara gitmeyi ve orada yarışmayı çok istiyordum. Ve iyileşmesi için çok hızlı bir süreç, çok hızlı bir tedavi süreci geçirdim. Çok yoğun geçti. İyi hissediyordum kendimi. Çünkü olimpiyatlar hayalimdi. Ve o mindere çıkınca her şeyi unutacağımı, hiçbir acı hissetmeyeceğimi düşünüyordum. İlk mindere çıktığım zaman gerçekten çok odaklanmıştım. Ama güreş öyle bir spor ki karşında bir insanla mücadele ediyorsun. Ve her an onun yapacağı her hamle benim kontrolüm dışında da olabiliyor. Ayağıma bir hamle aldığım sırada ses geldi ve zaten sakat olan ayak bileğimden ciddi bir tekrar bir yaralanma olduğunu zaten hissetmiştim. Devrenin sonunda olmuştu. Bu acıyla kalkamıyordum. Antrenörümle göz göze geldik köşede. Sağlığımın daha önemli olduğunu söyledi ama ben hala yarışmayı, o mücadeleyi sürdürmeye devam ettim. Devre arasında da işte gerekli sağlık ekiplerinin de yardımlarıyla tekrar ikinci devreye çıktım ama gerçekten artık sol ayak bileğimi tamamen kullanamıyordum. Yine de bırakmak istemedim çünkü çok istiyordum. Olimpiyatları çok istiyordum. O yüzden mücadeleyi bırakmadım ama sonuç tabii ki istediğim gibi olmadı.
Ay ne kadar duygulanarak anlatıyorsun bunları da şu an karşımda. Evin ilk olimpiyatındı. Olimpiyat oyunları mental açıdan seni zorlamış mıydı? Bir baskı hissediyor muydun üzerinde?
Şöyle, olimpiyatlar bizim için çok uzak bir yerdeydi Türk kadın güreşi olarak. İlk kez 2016'da katılmıştım olimpiyat seçmelerinde ve onlarda üçüncü olarak yarışmaya katılamadım ama giden arkadaşlarım vardı. 5 sporcu katılmıştık ve onlarla konuştuğum zaman aslında çok uzak bir yer olmadığını, başarabileceklerine inanmışlardı ve bizi de inandırmışlardı. O yüzden 2020'ye giderken ilk hedefim tabii ki olimpiyatlar katılmaktı. O katılımı hak kazandığım sırada neden olimpiyatlarda da o başarıyı elde etmeyeyim diye kendimi hep buna motive ettim. Ama gerçekten oradaki atmosfer çok farklıydı. Sürekli Tokyo'ya da çok erken gitmiştik. Sürekli uykularımda, uyandığımda maçımı tekrar tekrar bütün ülkelerle güreşiyormuşum gibi, maç yapıyormuşum gibi sürekli böyle yemek yerken, uyurken, dinlenirken hani sürekli böyleydi. Hani diğer Dünya ve Avrupa şampiyonlara baktığımız zaman böylesine bir şey hissetmemiştim. Yani zorlamıştı.
Seninle daha önce yaptığımız röportajda spora ilk başladığında güreş deyince akla gelen ilk isim olmak istediğini söylemiştin. Aynı şey olimpiyatlardaki güreş arenası için de geçerli olur mu?
Evet, kesinlikle inşallah geçerli olur.
Biz de öyle umuyoruz. Olimpiyatların bir sporcuya kattığı en büyük deneyim nedir sence?
Olimpiyatların bana kattığı en büyük deneyim kendimin farkında olmuş olmamdı. Çünkü o zamana kadar yapmış olduğum derecelerde bir yere kadar kendimi görebiliyordum. Ama olimpiyatlardan sonra hayatımda birçok şey değişti. Daha cesur, daha güçlü, daha inançlı bir evin oldu. Nitekim sonrasındaki 2022 yılında ilk kez büyüklerde Avrupa şampiyonu oldum. Sanırım bu bana çok büyük bir özgüven kattı. Orada yarışmak, orada bulunmak, olimpik sporcu olmak. Böyle değerlendirebilirim. Levine Demirhanya boosts with a first period fall.
Peki olimpiyat oyunlarının sende yarattığı hissi bir kelimeyle anlat desek ne dersin Emin?
Gurur. Yani orada olmak benim için çok büyük bir gururdu olimpiyatlarda.
Yine daha önce şöyle bir cümle kullanmıştın bana. Kalabalık bir ailede büyüdüm. Bu yüzden de her zaman annemin babamın dikkatini çekmek, onların gurur duyduğu çocuk olmak istiyordum. Eminiz seninle gurur duyuyorlardır. Evin, spor hayatında annenin rolünün ne olduğunu düşünüyorsun?
Annemin çok büyük bir rolü var. Çünkü annemi hep örnek aldım. Annem çok mücadeleci bir kadın. insandır. Çok küçük yaşta evlenmiş, okul okuyamamış ama birçok şeyden mahrum kalmış bir kadın olarak okuma, öğrenme isteği hiçbir zaman bitmedi. Hep bizimle beraber bir şeyleri öğrenmeye, yani hayatta mücadelesi olsun hep öyle takdir etmişimdir. O da onun gözlerinden bana olan inancı, isteği hep beni çok etkilemiştir. Güreş bilmemesine rağmen maçlardan döndüğümde bana taktik vermesi, izlediği işte rakiplerimi değerlendirmesi, yani ne olursa olsun hani böyle o gücü, desteği hiçbir zaman benden eksik etmedi. Hani bilmiyorken bile bu kadar bana inanan, bu kadar benim yapabileceğimi gören, hani benim için çok farklı bir yeri var.
PNG seninle birlikte Olimpik Anneler kapsamında senin annene de sponsor oldu.
PNG Türkiye'deki 35. yılını kutluyor. 35. yılında da olimpik branşlarda Türkiye'yi temsil eden 35 sporcuyu ve onların annelerini destekliyor.
Buradan PNG ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok büyük, annemin içinde olduğu ilk ve tek proje. Ve gerçekten annemi de çok motive etti. Zaman zaman diğer kardeşim de spor yapıyor. Ben olimpik anneyim diyor ve bizlerle daha fazla ilgileniyor. Daha fazla destek veriyor. Maçlardan kaybetsek de kazansak da değerlendirmeler yapıyor. Sürekli dinlenmemizde, beslenmemizde elinden geldiğince kendini geliştirmeye başladı. Şöyle beslenmelisin, şöyle dinlenmelisin. Hani bu süreçte annemi PNG Olimpik Anneler Projesi'nden önceki ve sonraki anneme baktığımda gerçekten çok farklı değişimler görüyorum. Onun da bir parçası olduğunu bu şekilde görmesi, takdir edilmesi, desteklenmesi çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum PNG ailesine.
Evin, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Sana Paris yolunda da başarılar dileriz.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
PNG ile Olimpiyat Ateşi'nde bir bölümü daha bitirdik. Stadyum koşu pistinin izlerini takip ettik. Taştan, mermerden, tribünlerde yarışları izledik. Tarihi asırlar öncesine doğru ileri sardık. Olimpik bir güreşçiyle buluştuk. Modern olimpiyatlarda güreşçi olmak nedir? Onun ağzından dinledik. Bir sonraki bölümde olimpiyat maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sitius, Altius, Fortius.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG Olimpiyat Ateşi'ni sundu.